Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutadahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una. وَاَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Değerli dinleyenlerim, aziz dostlar, tefsir derslerimizde bugün yeni bir sureye başlayacağız inşallah. 50. sure olan Kaf suresine bugün hem tilavet ederek hem de tefsirine inşallah yer vererek başlamış olacağız. Yüce Rabbimiz yüce kelamını en güzel şekilde okumayı, anlamayı ve esrarından istifade edebilmeyi, hidayetinden yol bulabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf vel Kur'anil Mecid. Bel acibu en ca'ahum munzirun minhum feqalel kafirun hâzâ şey'un acib. E'izâ mitnâ ve künnâ turâbâ. ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله العظيم.
Aziz dinleyenlerim, Kaf suresinin 1. ayetinden 11. ayetine kadar tilavet etmiş olduk. Bu sure Mekke'de nazil olmuştur. Dolayısıyla hem hicretten önce olması hem de Mekke'de nazil olması sebebiyle Mekki sure diyoruz. Daha çok alimlerimiz hicreti esas alırlar. Hicretten önce nazil olan surelere Mekki sureler, hicretten sonra indirilen surelere medeni sureler denir. 45 ayetten oluşur Kaf suresi. İsmini 1. ayette geçen Kaf harfinden alır. Musaf sıralamasına göre 50. suredir. Alimlerimiz bu surenin nüzul sırası olarak 34. sure olduğunu ifade ederler. Bu surede de Yüce Rabbimiz yüce kudretinin delillerini adeta gözlerimizin önüne sererek Yüce Rabbin ölüleri diriltmeye elbette kadir olduğuna dikkat çeker. geçmiş toplulukların hakkı yalanlamaları, inkarcıların kıyametteki durumlarına bu surede yer verilir. Cennete girebilecek takva sahiplerinin mühim vasıfları ve orada onlara ikram edilecek nimetlerden bahsedilir. Dolayısıyla sure Mekke toplumunda o günkü insanlara yönelik hem onları imana davet etmek hem inkarda kalmaları durumunda karşılaşacakları acı sonuçları kendilerine şimdiden haber vermek, şayet imanla buluşurlarsa da nelerle karşılaşacaklarına şimdiden muttali olmalarını sağlamayı hedefliyor. Kaf suresinden başlayıp Nas'a kadar devam eden surelerin genel adını alimlerimiz Mufassal ismiyle bildirirler. Efendim böyle isimlendirirler. Bunların uzun olanları Abese suresine kadar olan kısmen uzun olanlarına Tıvalı Mufassal, yani uzun mufassal sureler denir. Tafsilatlı, efendim apaçık beyan edilmiş sureler ya da fasılaları biraz sık sık olduğu için, çünkü önceki sureler işte Bakara suresi, Ali İmran suresi, Nisa suresi, Maide suresi biraz daha uzunca ve ayet sayıları fazla olan surelerdi. Artık bundan sonraki sureler genelde namazlarda zamm-ı sure olarak da okunacak derecede kısmen kısa kısa sureler. Evet, bunların içinde uzunları var, ortaları var, kısaları var. İşte uzunları Kaf suresinden Abese suresine kadar. Buna tıvalı mufassal diyorlar. Orta uzunlukta olanlar Abese suresinden başlayıp Duha suresine kadar olan mufassal sureler oluyor. Efendim, tıvalı mukassar dedikleri kısa sureler ise Duha suresinden Nas suresine kadar olan surelere bu isim veriliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu Kaf suresini cuma hutbelerinde, kurban ve Ramazan bayramlarında ve sabah namazının farzında sık sık okuduğu rivayet ediliyor. Demek ki bu sure bu yönüyle Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatında çok önemli bir yere oturuyor ve adeta sürekli hem kendisine hem de ashabına hatırlatıcı mesajları değerli toplu bir şekilde verdiği için de sabah namazlarının farzlarında okuduğu rivayet ediliyor. İçimizde hafız olanlar vardır. Olmayanlar en azından bu sureyi ezberleyebilirler. Onlar da sünnete ittibaen, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını ben de yapayım diyerek bu sureyi sabah namazının farzında okuyabilirler. Bu girişten sonra şimdi inşallah ayet ayet surenin anlamını vermeye çalışalım. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Kaf vel Kur'anil Mecid. Kaf bir harftir Arapçada. Kaf harfi diye bilinir. Bazı surelere Cenab-ı Hak böyle tek harfle başlar. İşte Kaf bu surede olduğu gibi, Nun suresinde olduğu gibi, Sa'd suresinde olduğu gibi. Bazen iki harf yan yana olur. İşte Hamimlerde olduğu gibi. Bazen üç harf yan yana olur. Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Ra da olduğu gibi. Bazen dört harf olur. Bazen beş harf olur. Bu tarz başlangıçlar Kur'an'da vardır. Bu harflere hurufu mukatta diyoruz. Yani kesik harfler. Ve daha çok dikkat çekmek için efendim Cenab-ı Hakk'ın kitabının bir özelliği bu. Özellikle Mekki ayetlerde, yani Mekke döneminde inen ayetler, surelerde daha çok bunlara rastlıyoruz. Medeni surelerden de sadece efendim Bakara suresi ve Ali İmran suresi böyle başlar. Bununla ilgili 50'ye yakın görüş beyan eder alimlerimiz, farklı farklı ama ez cümle bunların müteşabihattan olduğu, yani gerçek anlamının ve neyin kastedildiğinin ancak Allah tarafından bilindiği ifade edilir. Ve kimi alimlerimiz derler ki bunlar surenin ismidir. İşte burada olduğu gibi. Burası sureyi Kaf diyoruz. Kaf suresi demek. Sureye isim olmuştur. Bazıları der ki bu kasemdir, yemindir. Allah'ın bazı önemli konularda cümleye yeminle başladığı ifade edilir. Bazıları da der ki işte Kur'an böylesi harflerden oluşmuştur. Ama siz de bu harfleri bildiğiniz halde bir benzerini hadi getirin bakalım. Madem ki Kur'an gibi bir benzer kitap getiremiyorsunuz, o zaman Kur'an'a boyun eğin anlamında Kur'an'ın bir meydan okuması olduğunu da söylerler. Kimisi de sadece dikkat çekme maksatlı olarak efendim Elif Lam Mim diye başlayınca insan anlamadığı bir mana da var içinde. Ne diyor bu? Ya da ne denilecek burada diye bir merak uyandırma maksatlı da olabilir demişlerdir. Ez cümle yani işin özeti bu harflerin ne anlama geldiğine dair birçok şey söylense de sadece şu manası var, şunun için gelmiştir diyemiyoruz. Vel Kur'anil Mecid, şu şerefli Kur'an'a yemin olsun ki. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'ı bazen El-Kerim vasfıyla son derece şerefli demek, efendim cömert demek. Mecid kelimesi de aslında aynı, iki manada kullanılıyor daha çok. Yüksek mertebeli, azametli, şerefli, izzet sahibi ve ikinci olarak da kerem sahibi, çok veren, çok faydalı ve menfaatli olan. Yani Kur'an-ı Azimüşşan hem Allah tarafından gelmiş olması yönüyle çok çok şerefli, aziz bir kitaptır, değerli, yüce bir kitaptır. İkincisi, kendisine müracaat eden, iyi niyetle kendisine yönelen herkese nice nice manalar lütfettiği için, nice nice karmaşık yollarda doğru yolun ne olduğunu gösterdiği için, şifa olduğu için, hangi niyetle ona yönelirseniz ondan alacağınız çok şey olduğu için bu yönüyle de Kerim ismi yani son derece cömert oluşu ifade ediliyor ayetlerde. İşte Rabbimiz burada şanı yüce, verecek çok şeyi olan bu Kur'an'a, ikramı çok fazla olan bu Kur'an'a andolsun ki diye başlıyor. Yüce Rabbimiz bu kelam-ı ilahinin ehemmiyetine and içerek başlıyor adeta. Ve ikinci ayet hemen bel acibu en ca'uhum munzirun minhum feqala el kafirun haza şey'un acib. Andolsun ki o kafirler aralarında bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu gerçekten şaşılacak bir şey, tuhaf bir şey dediler. Bizim içimizden bize bir uyarıcı ve Allah göndermiş. Kur'an'a diyor andolsun ki aslında bunun bu yeminin bir cevabı var. Alimlerimiz ona işaret ederler. Bu şu anlama gelir. Bunun aslında adeta üç nokta koyuyoruz ya bazı cümlelerde. Anlayan anlasın anlamında. Vel Kur'anil Mecid. Bu şerefli Kur'an'a andolsun ki sen muhakkak gönderilmiş peygamberlerdensin. Anlamında bir parantez içi cümle var. Ya da şöyle de anlaşılabilir. Bu şerefli ve son derece ikram dolu kelama andolsun ki denilerek evet bu kelam, bu Kur'an son derece şerefli, son derece cömert ama bunun kadri kıymeti bilinmiyor. Ve dolayısıyla onun şerefine yakışmayacak tarzda insanlar ona muamele ediyor. Yalanlıyorlar mesela. Hayır diyorlar, bu Allah kelamı değildir. Bunu getiren peygamberi yalanlıyorlar. Ve o Kur'an'ın ne yüce bir hazine olduğunun farkında değiller bunlar diyerek ona dikkat çekilmiş oluyor. Bu El-Mecid ismi şerifi Kur'an'a nispet edilince aslında şöyle bir mana da veriyor bazı müfessirlerimiz. Bu kitap öyle şerefli, öyle cömert bir kitap ki bununla çok yönlü buluşmasını bilen, bu Kur'an'la ülfet edebilen, bu Kur'an'ı içine alan adeta öz benliğine nakşeden ve bu Kur'an'ı hayatıyla buluşturan kişiler mutlaka çok şerefli kişiler olacaklardır. Ve aynı zamanda bunlar da yemişli ağaca döneceklerdir adeta. Böylesi insanlar, bu Kur'an'la bütünleşen insanlar, Kur'an'ın zahir ve batınıyla ülfet edip kaynaşan insanlar, netice itibariyle etraflarında saygı gören ve etraflarına daima faydalı olan ikram ehli, itibarlı kimseler olacaklardır anlamı da var. Bu anlama da daha doğrusu işaret ediyor. Fakat Kur'an bu kadar şerefli ve mecidken onlar buna dönüp bakmıyorlar o kafirler, müşrikler. Bilakis bel acibu hatta şöyle hayret ediyorlar. Niye hayret ediyorlar? Ettikleri şu. En ca'ahum munzirun minhum. Kendi içlerinden birisi kendilerine uyarıcı olarak gelmiş. Buna şaşıyorlar. Ve diyorlar ki kafirler haza şeyun acib. Yahu bu hayret edilecek bir şey. Nasıl oluyor yani? Nitekim Efendimiz'le ilgili o Mekke müşriklerinin işte o ileri gelenleri yahu bu sana mı giriyor sadece? gelecekse böyle bir şey Mekke'nin ulularından birine gelmeliydi ya da Taif'in ulularından birine gelmeliydi. Bula bula bir yetimi mi buldu gibi alay ediyorlar. İşte peygamber Remecnun diyorlar, sihirbaz diyorlar. Şaşırıyorlar böyle bir şey nasıl olur diye. Halbuki peygamberimiz tarihte hiç olmamış, tarihte hiç benzeri görülmemiş bir peygamber değil. Yani peygamberlik anlamında. Daha kendisinden önce de nice nice peygamberler gelmiş. Bunu duyuyorlar. Fakat kendi işlerinden böyle birisi çıkınca bilip tanıdıkları yadırgıyorlar adeta. Bu şaşılacak bir şey diyorlar. Evet, bu ayetlerden belki müminler olarak bizim şöyle kendimize büyük bir kapı açmamız gerekiyor. O da şu, eğer bir mümin hangi meselesi olursa olsun, zihni bir meselesi, kalbi bir meselesi, duygularına dair, hayatına dair yön bulmak için olsun, hangi niyetli olursa olsun, Allah'ın kelamına büyük bir tazimle, hürmetle yaklaşır, onu güzelce okur ve hele hele manalarına muttali olarak okursa, Allah ona mutlaka en güzel yolu gösterecektir. Çünkü inne hazel Kur'an yehdi lilleti hiye akvem. Allah öyle buyurur. Bu Kur'an en doğruya iletir durur der Cenab-ı Hak. En doğruya iletir durur. Madem ki öyledir, o zaman meselelerin çözümünde bir müminin ilk önce müracaat edeceği menba, kaynak, efendim Allah'ın kelamı olmalı. Bu bir anlamda Cenab-ı Hakk'ın gönlüne doğruyu ilham etmesini istemek gibi bir şey. Allah da lütfeder. Bunu deneyen görür aziz dostlar. Bütün meselelerde öncelikle bir Müslüman Rabbimizin bu konuda beyanı nedir acaba diye Kur'an'a yönelmeli. Kur'an'ın bir tefsiri olarak, açıklayıcısı olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına ve sözlerine bakmalı. Bir de Allah'ın kendi içine verdiği vicdanına ve aklına yönelmeli. Hem nakli nur yani Cenab-ı Hak'tan gelen nur hem Allah'ın fıtraten bize verdiği o akıl ve firaset basiret nuru bu iki nur birleşince elbette karanlık noktaların birçoğu aydınlanacaktır. Belki buna bir de iş yaparken tabii istişareyi eklemek lazım. Ehil kimselerle istişareyi ve işe doğru yerden doğru şekilde başlamak ve doğru bir şekilde yürütmek gerekir. Şimdi bunlar şaşırdılar. Bu şaşılacak bir şey dediler. İçimizden bir uyarıcı gelmiş. Şaşırdıkları bir başka şey daha var. Bu mesajın içeriğine de şaşıyorlar şimdi. Özellikle Mekke döneminde ahiret vurgusu çokça yapılır. Üçüncü ayet onun üzerine. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ Ne yani diyorlar. Şimdi biz öleceğiz, sonra da toprak olacağız. Efendim, bir de dirilecekmişiz. Bu akla uzak imkansız bir dönüştür diyorlar. Nasıl olacak bu? Bak şu kitabın getirdiği bilgiye bak ya da şu peygamberin söylediğine bak. Biz ölünce, toprak olunca tekrar bir dönüş olacakmış, hayat olacakmış, yeniden dirilecekmişiz. Bu akla uzak bir şey diyorlar. ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ Yok böyle bir dönüş kabul edilebilir bir şey değil diyorlar. Cenab-ı Hak 4. ayette buyuruyor ki قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَف۪يظٌ Şüphesiz biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyucu bir kitap vardır. Hepsi tescil ediliyor. Yani gerçekten bu ayet çok farklı. Yani o yeniden dirilişle ilgili sizin diyor bedeninizden bu toprak neleri eksiltti? Onların hepsini biz bir kitapta tescil ettik. Yazdık. Her şeyi biliyoruz. Hangi hücreniz, hangi DNA'nız nerelerde bu tespit ediliyor. Buradan şöyle bir şey çıkıyor tabii. Genelde şöyle bakıyoruz meseleye. Yani Cenab-ı Hak yeniden yaratılışta bize yeni bir beden verecek diyoruz. O bedenin nasıl olacağını bilmiyoruz diyoruz. Evet yine aynı. Yine bilmiyoruz diyebiliriz. Fakat burada bir şey anlaşılıyor. Yüce Rabbimiz bizim bedenimizden bu toprağın eksilttiklerini bir yerde bir kitapta tescil ettiğine göre kıyamette dirildiğimizde bizim bu cesedimiz aynen bir şekilde dirilecek mi? Evet bir cesetle dirileceğiz ama o ceset bu ceset mi? Genelde izahlarda hayır oranın cesedi kendi şartlarına göre olacak gibi izahlarımız var. Fakat bu ayet sanki şöyle bir şey fısıldıyor ya da şöyle bir şeye işaret ediyor. Hücreler arası hiç şüphesiz o kodların DNA'lar yoluyla aktarılarak. Çünkü her gün vücudumuzda nice milyonlarca hücre ölüyor. yeni hücreler doğuyor. Ve bu ceset sürekli değişen, dönüşen bir şey. Hayattayken daha bu toprağa verdiğimiz bu cesetten nice hücreler var. Bunların hepsi bir kayıt halinde olduğu anlaşılıyor bu ayette. O zaman acaba kıyamet gününde bu hücreler arası transferlerle oluşan efendim o bilgi akım bilgiler bile, DNA bilgileri bile, o hücrelerin kendileri bile bizim bilmeyeceğimiz şekilde, bilemeyeceğimiz, bugünden tahmin edemeyeceğimiz şekilde böyle ortaya mı çıkacaklar? Çünkü o zaman o bedenlerimizin şekli nasıl olacak? Daha da mı büyük olur? Daha farklı mı olur? Bunu bilmiyoruz ancak bazı ayetler şöyle mesela elleriniz size diyor şehadette bulunacak yarın. Ciltleriniz şehadette bulunacak buyurduğuna göre şehadette bulunan cilt yani şu deri bugün o günahı ya da sevabı işlediğiniz ve onun da şahit olduğu deri olmalı. O gün onların elleri, dilleri bağlanacak ve bunlar şehadette bulunacak buyuruluyor. O halde bizim bilmediğimiz bir şey var. Ya da bilemeyeceğimiz, bugünden tahminini yapmakta zorlanacağımız bir şey var. O yeniden dirilişte bize verilecek bedenin, bugünkü bedenimizle, o bugünkü bedenin hücreleriyle, oluşan hücreleriyle, velev ki hepsi toprak olsun, velev ki hepsi farklı elementlere dağılsın. Bir şekilde Yüce Rabbimiz, alemlerin Rabbi, bize o yeniden dirilişte bu bedenle bir ilişki kuracak. Doğrusu bu ayet bugün bende farklı bir açılım meydana getirdi. Zira bir başka ayette sizi o yerden yarattık. Sonra diyor sizi oraya iade edeceğiz. Oraya iade edeceğiz. Sonra da oradan tekrar çıkaracağız buyuruyor. Evet bizim ruh dünyamız var. O ruh dünyamızın ya da ruhumuzun ki Kur'an buna nefs adını verir. Onun korunduğu berzah nasıl bir berzahtır onu da bilmiyoruz. Ancak alemlerin Rabbi onu ben tutuyorum diyor ayette. O tutuluyor. Bir yerde tutuluyor. Ama cesedin parçaları da toprak olup gidiyor zaman içerisinde. Fakat yeniden dirilişte o canımız diye ifade ettiğimiz o nefs ki onun temeli de ruhtur. Nefha-i ilahidir. O nefha-i ilahiye ile dünyadayken içinde yaşadığımız ve kendisiyle işler, ameller yaptığımız cesedimiz yeniden bir araya gelip bir diriliş meydana geleceğini söylemek Allahu Alem daha doğru bir sonuç olsa gerektir. Bu hücreler var olmuş olan hücrelerin toprak tarafından eksiltilmesi madem ki Cenab-ı Hak katında bir şekilde bunlar kaydı tutuluyor. Bu kayıtların mutlaka kullanılacağı o dem gelecek, o an gelecek ve diriliş bu bedenle de alakalı bir diriliş olacak. Elbette o günün şartlarına göre o yeni yaratılacak efendim o mahallin diyelim yerin şartlarına göre insan bedeninde bir takım Cenab-ı Hak farklılıkların oluşturması elbette mümkündür. Fakat şu yaşadığımız bedenin hücrelerinden tamamen bağımsız bir bedenlenme değil de bu bedenin içinde olduğu bir bedenlenme olacağı anlaşılıyor. Çok farklı bir ayet bu anlamda gerçekten ufuk açıcı ve her şeyi bilmediğimizi bir daha bize öğretici bir ayet. Belkezzebu bil hakki lemma ca'ahum fehum fi emrin meriç. Bilakis onlar, o inkarcılar, dirilişi inkar edenler, kendi önlerine kadar gelen gerçeği yalan saydılar. Bizzat hakikat ayaklarına kadar gelmişti Peygamber aleyhisselam vasıtasıyla. Ama yalanladılar. Hiç üzerinde düşünmeyi düşünmediler. Artık onlar kararsızlık ve perişanlık içinde kıvranıp dururlar. Ne diyeceğini bilemiyorlar. Allah Allah bu peygamber sihirbaz mı, mecnun mu, cinlenmiş mi, kahin mi, şair mi? Kafaları karışık. Hakikaten bir diriliş olacak mı? Ya olacaksa, ya olursa halimiz ne olur? Ama nasıl olacak? İşte bak toprak olmuşuz. Kemiklerimiz bile un ufak olmuş gitmiş. Bunlar bir daha nasıl bir araya gelir? Bakınız böyle müthiş bir alabora, zihni bir savruluşlar öyle diyelim. Fi emrin meriç. Onlar diyor Cenab-ı Hak böyle karma karışık ve karışıklığın içinde bocalayıp duruyorlar. Çünkü onlar kendilerine hakikat bütün açıklığıyla, çıplaklığıyla geldiği halde yalanladılar. Hakikat yalanlanınca geriye yalan dolan, batıl bir takım fikirlerle efendim bir hayat anlayışı, bir felsefe kurmanız kalıyor. Felsefe de o kadar olur tabii. Kurduğunuz felsefede ilahi vahiyle yol bulmuyorsa efendim o düşüncelerin tamamı karma karışık düşünceler. Nitekim bakınız dünya tarihinde, felsefe tarihine bakın. Herkes birbirinin dediğini naks eder, iptal eder. Böyle karma karışık bocalanır, bulanık bir su. Yani öyle söyleyeyim. Felsefe tarihi bir anlamda bulanık bir su. Felsefe lüzumsuz mu? Ehli olan okur. Elbette ufuk açıcı felsefi düşünceler yok değil, var. Ancak aklını putlaştırarak insanların vahiyle beslemeden ürettikleri şeylerin çoğu diyelim, hepsi demeyelim, çoğu bulanık sudur. Öyle söyleyelim. Çünkü berrak bir suyu, yani vahiy, ilahi vahiy, görmezden gelerek körebe oyunu oynamış oluyor insan. Körebe oyunu oynamış oluyor. Neyi ne kadar keşfedebilir ki? Rabbimiz de öyle buyuruyor. Belkezzebû bilhakkı lemmâ câhum. Ayaklarına kadar gelmişken, kendilerine kadar gelmişken hakikat yalanladılar. Bu hakikati yalanladılar. Fehum fî emrin merîc. Artık onlar kararsızlık içinde dirler. Her türlü işinde böyle bir kararsızlık vardır. Efelem yanzurû ilessemâi fevgahum. Keyfe beneynâhâ ve zeyyennâhâ ve mâ lehâ min furûc. O üstlerindeki göğe hiç bakmadılar mı ki? Onu nasıl bina etmişiz ve onu nasıl süslemişiz? Hem onun hiçbir çatlağı da yoktur. Ya bir bakmıyorlar mı diyor. Başlarını kaldırsınlar da şöyle göğe bir baksınlar. Hele hele Kur'an'ın indiği dönemde Arabistan'da, ışıkların olmadığı bir zamanda, o çöl sahralarında başını kaldırıp bakınca o azamet karşısında insan nasıl secdeye kapanmaz? Onun için Cenab-ı Hak da bakmadılar mı diyor hiç. Göğe nasıl bakmadılar mı? Nasıl bina etmişiz biz? Nasıl bir çatı? Bir direk görüyor musunuz? Yok. Koca koca ecram, koca koca cisimler, yıldızlar, güneşler. Nasıl böyle? Seyyareler dönüyor. Kandillerle süslenmiş bir tavan gibi. Ama nasıl bir tavan? Nasıl süslemişiz diyor. Bir bakmıyorlar mı? Var mı diyor bir yarık, çatlak bir şey görüyorlar mı? Nasıl olmuş bu? Mevdudi çok güzel tefsirinde hakikaten bu konuya dikkat çeker. Doğrusu ondan sizlere okumak isterim. Burada diyor üstad, sema yani gökten maksat, gece gündüz insanın üzerini kapladığı o bütün derin kainattır. O kainatta gündüz güneş parlar, gece ay ve sayısız hesapsız yıldızlar gözümüzü aydınlatır. Bunları insanoğlu çıplak gözle görünce hayrete düşer ama dürbünle bakarsa nereden başlayıp nerede bittiği görülmeyen sınırsız, geniş ve kocaman bir kainat gözleri önüne serilir. Bizim dünyamızdan yüz binlerce defa daha büyük gezegenler bu kainat içinde bir top küre gibi yüzer dururlar. Güneşimizden binlerce defa daha parlak yıldızlar onun içinde parlar dururlar. Bütünüyle bizim bu güneş sistemimiz bu kainatın sadece bir galaksisinin bir köşesine sıkışmıştır. Sadece bu bir galakside bizim güneşimiz gibi yüz binlerce sabit yıldız vardır. Bu ana kadar beşer müşahedesi bu şekilde 1 milyon galaksinin varlığını tespit etmiştir. Daha tespit edilecek neler var. Bu yüz binlerce galaksiden bize en yakın komşu galaksi, ışık senesine göre 1 milyon senede ışığı yeryüzüne ulaşan bir mesafede bulunmaktadır. Bakınız 1 milyon galaksi var. Bizim güneş galaksisine en yakını 1 milyon ışık yılından daha uzakta. Ya bir ışık bir saniyede 300 bin kilometre. Yani bir dediğin anda dünyayı 7,5 kere dolaşıyor. Ve bunu siz bir yıldaki uzaklığını hesap edin. Bir yılı geçin 1 milyon sene uzaklıkta diyor. İnsan matematik dumura uğraması lazım. Bu da sadece en yakın komşu bu kadar. O 1 milyon galaksi nasıl acaba uzaklıkları? Bu da insanoğlunun şu ana kadar bilgi ve görgüsünün ulaşabildiği kainatın genişliğinin sadece bir parçasıdır. Allah'ın kudret ve azameti ne kadar geniştir? Bunu biz ölçemeyiz. İnsanın bildiği ve düşünebildiği kainat gerçek kainat karşısında belki de denizde bir damla kadar bile değildir. Allah'ın yarattığı bu muhteşem varlık alemi konusunda küçücük konuşan bir canlı olan insanın öldükten sonra tekrar nasıl diriltilebiliriz diye inkar etmesi onun aklının kıtlığındandır. Kainatın yaratıcısının kudreti bu kadar basit bir şeyde nasıl aciz kalır? Yani bu hayrete düşüren genişliğine rağmen muhteşem kainat nizamı o kadar sağlam ve birbirine bağlıdır ve irtibatlar o kadar sağlamdır ki boşluğu içindeki hiçbir yerde yarık ve çatlak yoktur. Ve onun birbiriyle olan irtibatı herhangi bir yerde kopmamaktadır. Bunu bir misalle daha iyi açıklayabiliriz. Yakın zamanda uzay araştırmacıları bir galaksi sistemini görüp keşfetmişlerdir. Ve adına da kaynak 3C.2.95 demişlerdir. Böyle isimlendiriyorlar astronomide. Bu galaksi hakkında bize şu anda ulaşan ışıkların 4 milyar senede gelebildiği tahmin edilmiştir. 4 milyar sene. Eğer yeryüzü ve bu galaksi arasında kainat bağı ve irtibatı bir yerden kopuk ve herhangi bir yerinden çatlak olsaydı, o kadar uzak mesafeden bu ışıklar yeryüzüne nasıl ulaşabilirdi? Allah Teala bu hakikatlere işaret ederek aslında insanoğlunun önüne şu soruyu koymaktadır. Benim kainatımın bu düzeninde en ufak bir çatlaklık bulunmadığına göre, benim kudretimi tanımak konusunda senin dünya imtihanın bitince hesaba çekilmen için tekrar seni diriltip karşıma çıkarmamda aciz kalacağımı nasıl düşünebilirsin? Bu sadece ahireti mümkün olduğunu değil, ayrıca Allah'ın birliğini de ispat etmektedir. 4 milyar ışık yılı mesafeden bu ışıkların yeryüzüne ulaşması ve burada insanların yaptığı aletlerle tespit edilmesi, bu galaksiden başlayarak yeryüzüne kadar bütün kainatın birbirine bağlı tek maddeden yaratıldığını, ona bir tek kuvvetin hükmettiğini ve hiçbir fark ve ayrıcalık olmadan aynı kanunlar ölçüsünde hareket ettiğini bize göstermektedir. Öyle olmasaydı bu ışıklar ne buraya kadar ulaşabilir ne de insanlar yeryüzü ve çevresinde hükmeden kanunları öğrenerek yaptıkları aletlerle onları tespit edebilirlerdi. Bu da bütün bu kainatın yaratıcısının, yöneticisinin, sahibinin, hakiminin bir tek Allah olduğunu bize en güzel şekilde göstermektedir. Cenab-ı Hak göğe bu şekilde işaret ettikten sonra şimdi gözlerimizi yere çevirmemizi istiyor. 7. ayet. Vel arda medednaha fe elqayna fiha ravasiye ve enbetna fiha min kulli zevcin behic. Yeryüzünü de böyle beşik gibi döşedik, uzattık. Onda sağlam dağlar diktik. Her güzel çiftten de nice canlılar, nebatlar yetiştirdik. Bir de yere bakın diyor. Hani göğe bakamıyorsunuz diyelim. Yere bir bakın. Biz onu nasıl böyle üzerinde yaşanılacak halde uzatmışız. İnsanoğlunun, diğer canlıların yaşayabilecekleri bir halde yaymışız böyle. Ve oraya nice böyle dağlar dikmişiz adeta. Kazık gibi çakmışız. Ve oradan çift çift nice göz alıcı, gönül alıcı güzellikler çıkarıyoruz. Görmüyor musunuz? Burada ve embetna fiha nebatat, bitkiler gibi anlaşılıyor. Müfessirlerimizin büyük çoğunluğu bunu böyle anlıyor. Fakat Elmalı gibi bazı müfessirlerimiz de burada sadece bitkileri değil, aynı zamanda diğer canlıları da anlamak lazım. Anlamaya mani değil. Onları da Allah oradan çıkarıyor. Bakınız hepimizin mayesi toprak. Değil mi? Buradan çıkıyoruz. Hayvanat buradan çıkıyor. Bitkiler buradan çıkıyor. Ve her birini çift çift yaratmış Allah. Çeşit çeşit yaratmış Allah. Burada zevç kelimesi bir çift anlamına kullanıldığı gibi tür anlamına da kullanılabiliyor. Dolayısıyla iki çeşit anlaşılıyor. Şöyle diyelim, her şeyi çift yaratan Allah, varlıkta da çıkardığı bitkiler olsun, hayvanat olsun, işte insanlar olsun, bunları da çift çift yaratıyor. Nice nice güzellikler var gerçekten. Bakıyorsunuz, okyanusların tabanlarında yaşayan canlıların güzelliklerine, renklerinin güzelliklerine bakıyorsunuz, hayran oluyorsunuz. Bazen böyle belgesellerde kuşlara bakıyorsunuz, yılanlara bakıyorsunuz. O nasıl bir sanattır ya Rabbi? O güller, sümbüller, laleler bakıyorsunuz. O akan, şırıl şırıl akan sulara bakıyorsunuz, nehirlere bakıyorsunuz. Bilip bilmediğiniz daha neler var, neler var, neler var. Bunlara diyor bir bakmıyorlar mı? Madem göğe bakamadılar, yere baksınlar. Tebsiraten ve zikra likulli abdin münib. Bütün bunlar, bütün bu güzellikler, bütün bu ayetler Allah'a yönelecek her bir kula kalp gözünü açıp ilahi kudretin büyüklüğünü gösterecek bir delil ve ders alınacak bir öğüt olması için yaptık. Biz bunları diyor bir adeta şu gözler, maddi gözler seyretsin. Manevi basiret gözleri açılsın ve buradan ibretler çıkarın, dersler çıkarın diye yaptık bunları diyor Cenab-ı Hak. Tebsıraten ve zikra likulli abdin münib. Ama bu basar ve basireti, baş gözü ve kalp gözü olup da görebilecekler kimler ya da öğüt alabilecek kimler? Abdin münib olanlar görecek diyor. Abdin münib ne demek? Gönlünü Hakk'a döndüren demek. Allah'a veren demek. Allah'a yönelen demek. Allah'ın varlığına iman edip Rabbin mesajına ve Rabbin elçisine tam bir yönelişle yönelen kul bu güzellikleri görebilir, hissedebilir, seyredebilir ve sonunda da Subhanallahil Azim, Subhanallahil Azim der. Subhanallahil Azim ve bihamdihi der. Ve hayranlığını, hayretini gösterir. Abd-i münib olmayan, yani gönlünü Hakk'a veremeyen, bütünüyle Hakk'a dönemeyen kullar, evet döndükleri nispetle bir şeyler fark ederler. Hiç dönmeyen hiçbir şey fark etmez. Onlara zaten Kur'an, onlar kördürler, sağırdırlar der. Onlar yeryüzünde yürüyenlerin en şerrileridir der Cenab-ı Hak. Evet 9'dan 11. ayete kadar efendim ayetleri de okuyalım. Bunlar bir bütün halinde. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَاَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَاَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ. Hem gökten bereketli bir su indirdik de, mübarek bir su indirdik diyor. Hakikaten yağmur ne mübarek bir su. Kullara rızık olmak üzere onunla bağ-ı bahçeler, bağlar, bahçeler, biçilecek ekinler, zirai mahsulat ve tomurcukları, salkımları üst üste dizilmiş yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. Hem onunla ölü bir yeri dirilttik. İşte kabirlerden çıkış da böyledir diyor Cenab-ı Hak. Ve kezalikel huruç. İşte çıkış da böyle olacak. Ey bizi tekrar nasıl diriltecek diyen kişiler, kimseler. Biraz aklınızı çalıştırın. Göğe bakın, yere bakın. Yerde bitenlere bir bakın. Allah'ın gökten indirdiği suya bir bakın. Demek ki insanoğlu da, bütün insanlıkta, insanlık alemi de, Cenab-ı Hak nasıl ilk insanı yaratırken ve nefaktu fihi min ruhi, biz ona ruhumuzdan üfleyince nasıl o canlanan bir varlık oluyor? Aynı şekilde işte nasıl şu ölü toprağı dirilten bir rahmet suyu iniyor. Bilmediğimiz şekilde bir nefha-i ilahi daha olacak. O nefhanın mahiyetini bilmiyoruz. Yeniden Cenab-ı Hak bir nefha verecek, gönderecek. O nefhayla işte o bütün adeta cesetler o ruhlarıyla buluşacak. Ve yepyeniden bir diriliş meydana gelecek. İşte diyor çıkış böyle olacak diyor Cenab-ı Hak. Çıkış böyle olacak. O dirilişi yapmaktan Allah aciz değil. Her gün yeniden kimini öldürüyor. Nice nice hücreler ölüyor. Nice niceleri diriliyor. Yağmursuz kalan toprak bakıyorsunuz çölleşiyor. 5 sene yağmur yağmasa bir yere çölleşir. Fakat hiçbir şey bitirmeyen o yere rahmetiyle o mübarek bir su inince orası tekrar cennete dönüşüyor. Cenab-ı Hak bunu defalarca yapıyor, sürekli yapıyor. O zaman insan olarak biz de evet canımız, ruhumuz o Kur'an'ın nefsi ifade ettiği. Onu Cenab-ı Hak bir yerde tutuyor. Çünkü ayet فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ der. Yani o nefsi Allah ölümüne hükmedince tutar. Ölümü gelmeyeni de salıverir der. وَيُرْسُلُ اُخْرَى اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى. Evet bizim bir yerde tutulan, uyku halindeyken alınıp bize tekrar uykuda küçük ölüm, uyanacağımızda tekrar bize verilen bir yönümüz var. Onun nerede tutulduğunu biz bilmiyoruz. Ona berzah alemi diyoruz. Berzah diyoruz. Ama cesedimizi toprağa gömüyoruz. Veya ceset farklı şekillerde parçalanıyor olabilir. İstediği kadar parçalansın. Bir vahşinin midesine yem olsun isterse. Veya bir ateşte yansın kül olsun. Ne olursa olsun. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz hepsini yazıyoruz. Bizim sicilimizde hepsi kayıtlı diyor. Hepsi kayıtlı. Ne nerede? Bir çağırmaya bakar. Aydın demeye bakar. Alemlerin Rabbi her şeye kadir. Çağırınca bütün hücreler yeniden bedenlenecek. O beden o ruhla buluşacak ve hesap başlayacak. O alem başka bir alem olacak. Cenab-ı Hak birçok ayette bu dirilişin birçok yönüne böyle böyle işaret ediyor. Gerçekten bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman çok farklı bir sahne çıkıyor ortaya. Rabbimiz bizi tertemiz bir hayatla şu alemde yaşatsın. İnşallah yüce kudretine inancımızı, imanımızı her geçen gün daha da kuvvetlendirsin. Ona olan kulluğumuzu abd-i münib olarak, gönlü ona yönelmiş kullar olarak daimi bir şekilde, en güzel şekilde yapmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. İnşallah o diriliş gününde de Allah bizi mahcup etmesin. O salih kullarıyla beraber dirilsin. Salih kullarıyla beraber rahmetiyle bizi cennetine, Firdevs cennetlerine, peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, şahitlerin olduğu, salihlerin olduğu o cennete dahil eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.